Ayrım 25.
Sayfa 249. Engels dava yoldaşlarına bir gün bile kaybetmeyin diye öğüt veriyordu. Uzun süre düşünen ve tereddüt eden Liebknecht ve Bebel nihayet açık mücadelede karar kıldılar. Uluslararası kongrede tartışılması gereken sorunlar arasına bir yenisi daha eklendi. Sürekli ordu ve halkın silahlanması. Organizasyon komitesinin çağrısını Fransız İşçi Partisi, sendika temsilcileri ve Blankistlerin merkezi devrim karargahı imzaladı. Mücadele henüz bilinmeyen enerji kaynaklarını ortaya çıkarır. Bazen insan başarılarının pek çoğunu düşmanlarına borçludur. Pasifistlerin işçi hareketine yönelik tehdidi tüm devrimcilerin tek vücut olmasını sağladı. Mücadele kampanyasına Engels öncülük ediyordu. Onun azimli çalışması sayesinde tüm Avrupa ülkeleri ve Birleşik Devletler'in sosyalistleri kongreye yoğun ilgi gösterdiler. Uluslararası Sosyalistler Kongresi'nin çağrı metnini 12 ülke işçi hareketinin 67 yöneticisi imzaladı. Metin bildiri şeklinde dağıtıldı ve ülkeden ülkeye yayıldı. Buna karşılık pasibilistler kendi kongrelerini düzenlemek için Paris Belediyesi'nden para yardımı istemişlerdi. Marksistleri gölgelemeye, geri plana itmeye çalışıyorlardı. Fransız Burjuva gazeteleri reformistlerin kongresini gerçek bir ulusal kongre olarak nitelendiriyor, para vererek ve reklamlarını yaparak destekliyordu. Bu arada Marx ve Engels'in taraftarlarının karşısına anarşistler de çıkmıştı. Eleanor ve arkadaşları Londra ve Taşra'da kalarak mitingler düzenlediler. Sosyalist Birlik, İskoçya İşçi Partisi ve tek tek sendikalar Paris Kongresi için delegelerini belirlediler. Almanya Parlamentosu'nun Sosyal Demokrat grubu kongreye Bebel ve Liebknecht'i gönderdi. Rusya'dan da temsilcilerin kongreye katılacağından şüphelenen Rus jandarması telaşa düşmüştü. Polise Marksistlerin Rusya işçi hareketi üzerindeki etkilerine ilişkin çok gizli bilgiler ulaştı. Laura, Paul ve diğer dava arkadaşlarının Engels'i ısrarla Paris'e davet etmelerine karşın o kendi eseri olan kongrenin çalışmalarına bizzat katılmayı reddetti. Kapital'in 3. cildini baskıya hazırlamak için Londra'da kaldı. Bunu Engels'in dışında başka hiç kimse yapamazdı. Son derece değer verdiği el yazmaları içinde adeta boğulan Engels, hep yaptığı gibi bir yandan da kongrenin her işiyle ilgileniyor, yazışmalar yapıyor, organizasyona ilişkin en küçük ayrıntıyı bile tartışıyordu. Kapalı oturumlara karşı çıkan Bebel'i destekliyordu. Engels'e göre kongrede olan her şey propaganda açısından önemliydi ve geniş kitlelere aktarılmalıydı. Marx'ın küçük kızı çevirmen olarak kongreye çağırdılar. Aydınlık sıcak bir Temmuz sabahı kale kentinde bottan indi Eleanor. Birkaç saat sonra kız kardeşi ve eniştesiyle kitaplar ve gazetelerle dolu daracık dairelerinde hep beraber öğle yemeği yiyorlardı. Tassi, Paris'i daha önce hiç bu kadar kalabalık ve canlı görmemişti. Uluslararası fuara katılmak için binlerce gereksiz yabancı başkente hücum etmişti. Boş boş gezen insanlar, kafe ve restoranlardaki kuyruklar, Temmuz güneşiyle kavrulan sokaklardaki tıka basa dolu at arabalarının gürültüsü ve bir yangın yerinden çıkan duman kadar yoğun toz alışıldık bir görüntü değildi. Şehrin tamamı sanki yabancılara kiralanmıştı. Onlarca değişik dil Fransızca konuşmaları bastırıyordu. Tassi ve Laura daha sabahın ilk saatlerinde yolcu arabaları ve yoğun kalabalığın akınına uğrayan Morsov Meydanı'na gitmeye karar verdiler. Trocadero'da fuarın giriş kapısında kara borsacılar harıl harıl gişelerde tükenmiş giriş biletlerini satıyorlardı. Şişman bir adam kalın sesiyle ziyaretçileri dikkatli olmaya çağırıyordu. ''Beyler, cüzdanlarınıza, ceplerinize dikkat edin.'' Çığırtkan çocuklar, iğreti bir şekilde kurulmuş pavyonların büfe ve çeşmelerini görüntüleriyle dolu kartpostalları ziyaretçilere satmaya çabalıyordu. İngiliz, zengin alışılmadık renkteki elbiseleri ve asık suratlarıyla Rus soyluları ve tüccarları savurganlıkları ve lüks giyime düşkünlükleri dikkat çekiyordu. Almanlar ise resmi kıyafetleri içinde öfkeli ve kavgaya hazır gibi duruyorlardı. Kalabalık kapıların hemen yakınında biçimsiz mankenlerin bulunduğu antropoloji müzesine doğru ilerliyordu. Laura ve Tassi köprüden Seine'nin karşı kıyısına geçtiler. Fuar ziyaretçilerini bir mıknatıs gibi kendine çeken Eyfel Kulesi buradaydı. Kulenin dibindeki sandalyeler birkaç su karşılığında kiraya veriliyordu. Çok sayıda insan da aylak aylak oturmuş, başını gökyüzüne dikmiş bu mimarlık harikasını seyrediyordu hayretle. Hiç durmadan yukarı hareket eden vagonları, insanların gezdiği etrafa çevrili yuvarlak bölmeleriyle adeta dev çubuklardan oluşmuş üç gövdeli bu benzersiz metal yapı, Marx'ın kızlarına göre yaklaşık 20. yüzyıl mimarisinin habercisiydi. Laura ve Tassie bir tarafa eğilmiş ve neredeyse düşecekmiş gibi duran Pisa Kulesi'ni anımsadılar. Bu kule uzak geçmişe aitti. Eiffel'se geleceğin habercisi. Bilet alıp ahşap vagonun içine girdiler. Düdük çalar çalmaz kapılar sıkı sıkı kapandı, bloklar gıcırdadı, rayların üzerinde kayan tekerleklerden tiz sesler gelmeye başladı ve vagon yukarı doğru harekete geçti. İtalyan olduğu her halinden anlaşılan bir kadın kendinden geçercesine tesbih çekiyor ve dua ediyordu. Diğer biri ise çığlık atıyordu. Asık suratlı ihtiyar bir kadın simsiyah sert kaşlarını oynatarak Tassie'nin koluna yapışmıştı. Nihayet havasız vagon durdu. Kondüktör kapıyı açtı. Tassie ve Laura havada asılı gibi duran balkona çıktılar. Ufukta beliren sisin içinde yitip giden kocaman ve güzel Paris ayaklarının altındaydı. Alandaki Eliza birhanesini görebiliyorlardı buradan. Tüm masalar doluydu. Çizgili çorap, ipek siyah etek, kabarık bluz, göğsünde siyah bağcıkları olan kadife korsaj ve ayrıca boynuzu andıran kurdelalı şapkalar giymiş kadın garsonlar kilden bardaklarda bira ve sosis servisi yapıyor, mürekkep hokkaları ve kalem götürüyorlardı masalara. Kuleyi ziyaret edenler zevkle yemeklerini yiyor, bir yüzünde Eiffel Kulesi bulunan kutlama kartları yazıyorlardı memleketlerine. Özellikle İsveçliler ve İngilizler durmaksızın yazıyorlardı. Önlerinde kocaman, henüz zarflanmamış mektup yığınları vardı. Akrabaları ve tanıdıklarının listesinin yer aldığı not defterlerine bakarak, özene bezene ve kendilerini yaptıkları işe vererek, arka yüzünde mutlaka kulenin yer aldığı kartlara bir şeyler yazıyorlardı. Yağlı yemeklerden ve yaşamdaki başarılarından hoşnut şu burjuvaya bak dedi Laura kız kardeşini dürterek ve kıpkırmızı enseli bir şişkoyu gösterdi. Kalıbımı basarım ki o şimdi mektubunda şunları yazıyordur memleketine. Kartların dahi uçamadığı yükseklikten yani Babil Kulesi'nin doruğundan tüm dünyayı görüyorum ve başkanı olduğum Eften Püften firmasını selamlıyorum. Kız kardeşler aşağı inip Duval'ın restoranlarından birinde alelacele bir şeyler atıştırdılar ve kum patikadan yürüyüp gittiler. Yanlarından geçen kalın pamuklu bluzlar ve kırmızı biyeli lacivert kepler giymiş fuar işçileri hanımefendi ve beylerin oturduğu tekerlekli sandalyeleri itiyorlardı. "Bu Fransız hamallar da kim böyle?" diye sordu şaşkınlıkla Tassie. Fuar uçsuz bucaksız bir eşya deposuna benziyordu. Planlamasında hiçbir düzen yoktu. En çok parayı veren Maslow meydanında en iyi yeri kapmıştı ve mallarını daha görünür şekilde sergiliyordu. Balonların sergilendiği birkaç pavyonda bugüne kadar dünyadaki hakim enerji olan buharı arka plana iten ve yaklaşan yeni yüzyılın taşımacılığını haber veren gizemli makineler ve elektrikli motorlar yer alıyordu. Girişte direğe asılı bir kuş yuvasının dibine kurulu bir Rus kulübesi ziyaretçilerin büyük beğenisine topluyordu. Sarafan giymiş Rusça bilmeyen Fransız kadınlar oyma ahşap oyuncaklar, haçlar, süslemeli kutular satıyordu. Tezgahların arkasındaki raflarda tula malı semaverler ve Novogort işi sepetler vardı. Bir köşede gümüş haçlı siyah bir ikona asılıydı. Fitili titrek titrek yanan yeşil lambanın camı ısınmıştı. Konusuna hakim bir eğitimci olan Rus bölümünün şefi Andrei, işçiler için bir ilkokul açmıştı. Yekaterina Grigorievna Partenevya da onun çağrısı üzerine bir Rus esnafı olarak Paris'teki fuara gelmişti. Fakat fuar Bartenyeva için yalnızca bir bahaneydi. O Birleşik Sosyalistlerin Kongresi'ne Horkovlu işçilerin mesajını ulaştırmak istiyordu. Clotilde Bartenyeva ile bir kafede tanıştı. "Fransızcanız benden kötü değil," dedi Clotilde. "Bana göre Ruslar olağanüstü insanlar. Bildikleri konulara gerçekten hakimler. Bu arada ben de sizin hemşeriniz sayılırım. Benim kocam da Rus'tu." Yekaterina Grigoryevna bu kadına ilgi duymuştu. Kısaca kendinden söz etti. Bartenyeva'nın yaşamında her şey o kadar alışılmış dışındaydı ki ama Clotilda öğrendiklerine pek de şaşırmadı. Rusları ilginç yazgıları olan farklı insanlar olarak görmüştü her zaman. Yekaterina Grigoryevna Komün Savaşı'na katılmıştı. Yelizaveta Dmitrieva ve Anna Korvin Krukovskaya ile birlikte 1871 Mayıs'ının o kanlı haftasında Paris sokaklarında yaralıları tedavi etmiş, çocuklara ve yaşlılara yardım etmiş, başkenti Thiers ve Bismarck'ın askerlerinden korumakla görevli kadınlar birliğinde pek çok sorumluluk üstlenmişti. İşçilere hitap etmiş, onlara Marx'ı anlatmıştı. Clotilda gözlerini Bartenyeva'nın soylu ve nazik yüzünden ayırmadan "Dedemle tanışmadınız mı?" diye sordu. Louis Michel'in barikatında çarpışırken o kanlı Mayıs haftasında dedem de yaralanmış. Biliyor musunuz, kel kafalı her zaman neşeli bir ihtiyardı. O zamanlar Frigya kalpağı takardı. Nasıl hatırlayabilirdi Bartenyeva o günlerde kanlı yaralardan ve acı içindeki insanlardan başka bir şey görmemişti. O kadar çok insan vardı ki keller, neşeliler, Frigya kalpağı giymişler, yaralılar ve ölüler dedi Bartenyeva. Clotilda'nın dedesini anımsamadığı için hayıflanarak. Bağışlayın, aptalca bir soruydu doğrusu dedi Clotilda kızararak. Dedem bana komünü ve Versaylıların saldırılarını sık sık anlatırdı. Orada tanışıp konuşmaya zaman yokmuş. Bir soylu olan Bartenyeva'nın ender rastlanır alçak gönüllülüğü ve tok gözlülüğü Clotilda'yı şaşırtmıştı en çok. Kendi deyişiyle hiçbir neden olmadan ailesinden miras kalan bu soyluluktan utanıyordu adeta. 1863'te babası ölünce mirası almış ve serflerin durumunu iyileştirmek için kocasıyla birlikte köye yerleşmiş. 1866 yılında Bartenyevler topraklarının büyük bir kısmını karşılıksız olarak köylülere dağıtmaya ve Petersburg'a dönmeye karar vermişler. Yekaterina Grigoryevna okuma yazma bilmeyen işçilerle ilgilenen ilk kadınlardan biriymiş. Mükemmel bir stenograf ve birkaç dil bilen Bartenyeva iyi eğitim almış, dürüst ve cesur biri olarak devrim hareketi için gerçekten gerekliydi. Kongreyi örgütleyenler onun gelişine çok sevindiler ve kongre sekreterlerinden biri olmasını önerdiler. Yekaterina Grigoryevna Clotilda'ya şunları söylüyordu. Doğrusu yararlı olacağım ve çalışmalarımla insanlara yardımcı olacağım için mutluyum. Bu iş bana gelişmeleri yakından takip etme ve oturumlarda tamamı okunamayacak belgelerle haşır neşir olma imkanı verecek. Bunlardan bazılarının istatistikki belgeler olacağını tahmin ediyorum. Yani tüm dünyayı göreceğim. Rakamlar masal kuşları gibidir. En gizli noktalara ulaşmaya ve her şeyi kavramaya yardımcı olurlar. Şair gibi konuşuyorsunuz, oysa rakamlar benim düşmanımdır. Ben onlardan hiçbir şey anlamam diyerek gülümsedi usta kuaför Clotilda. Kongre yalnızca bir toplantı değil diye sürdürdü sözlerini Bartenyeva. Konuya iyice kaptırmıştı kendini. Yani konuşmaktan öte Avrupa ve hatta Amerika'daki emekçilerin durumu çok kapsamlı biçimde incelenecek. Bu bir gazeteci, bilim adamı, hatta bir devlet adamı için ne demek biliyor musun Clotilda? Değerli bir hazine. Ben de kongrenin askeri bir manevra, denetleme ve yoklama anlamına geldiğini düşünüyordum. Bak bu konuda haklısın Clotilda. Bence ikimiz de haklıyız. Her 14 Temmuz'da Paris genellikle erken uyanırdı. Daha sabahın erken saatlerinde her köşe başında çiçekler satılmaya başlanırdı. Açık sarıdan koyu kırmızı olanlarına, gülden karanfile kadar pek çok çeşit şakayık çiçeği. Paris'te yazın bunlardan o kadar çok olurdu ki alanlar ve caddeler akşama doğru bir balo salonuna dönerdi. Halkın öfkesi sonucu tümüyle yıkılan hapishanenin olduğu yerde öğleden sonra danslar başlardı. Bir zamanlar işkence görenlerin inlemeleri ve canlı canlı gömülenlerin haykırmalarından başka hiçbir şey duymamış bu toprak, mutluluk ve neşeyi çoktan hak etmişti. Perdelerle gölgelenmiş Petrel salonunda Uluslararası Birleşik Sosyalistler Kongresi açıldığı sırada Paris'te Basil'in yıkılışının yıl dönümünü kutluyordu. 20 değişik ülkeden 400'e yakın delege ve çok sayıda konuk gelmişti. Tıklım tıklım dolu olan salon, kızıl bayraklar ve yeşil çelenklerle görkemli bir şekilde süslenmişti. Komün militanları, karşı devrimcilerden büyük bir gizlilik içinde yıllarca sakladıkları, kurşunlarla delik deşik olmuş kutsal bayrakları getirmişlerdi. Delegelerin göğsünü komüncülerin amblemi olan karanfiller süslüyordu. Uzun masa kızıl bir örtüyle kaplıydı. Devrimcilerin çok sevdiği bu renk kongre ortamına da egemendi. Dünyanın dört bir yanından gelmiş insanlar 20'den fazla dilde konuşuyordu. Kongrenin açılışını Paul Lafarge yaptı. Bugün diyordu Lafarge, Fransa'da önemli bir yıl dönümü kutlanıyor. Tam 100 yıl önce Burjuva devrimi, Louis Capet'in en güçlü silahlarından biri olan karanlık işkence yuvası Basile'i zapt etmişti. Paul Lafarge heyecanına hakim olamıyordu. Konuşması ilerledikçe gözleri daha çok parlıyor, sesi daha gür çıkıyordu. Fakat şimdi biz neler görüyoruz? Bu bonların yenilgisinden 100 yıl sonra Fransa işçiler için ne duruma geldi? Burjuvazi tüm ülkeyi proletarya için Basile çevirdi. Buna daha fazla katlanılamaz. Lafarge'ın konuşması alkışlarla kesildi. Bir dakikalık aradan sonra Lafarge kongrenin hedeflerini ve önemini anlattı. Bütün ülkelerin proleterleri birleşin. En büyük sınav anlarında olduğu gibi Marx ve Engels'in bu etkili sözleri bir kez daha çınladı. Fransız ve Alman emekçilerinin kardeşliğini simgelercesine Liebknecht ayağa kalktı ve komüncülerden Marie-Edouard Vallien'in kendisine uzattığı eli hararetle sıktı. Kürsüye çıkan konuşmacılar barışın ne denli gerekli olduğunu, bir avuç sömürücünün zenginleşmesi için ölüme gönderilen halkların savaşlar sonucu nasıl perişan olduğunu anlattılar. Burjuva hükümetlerinin sömürgeci politikalarının yerini halkın silahlı ve örgütlü demokratik savunma politikasının alması için çağrı yaptılar. Fransız Vallien şunları söylüyordu. Kongre yeni bir devri, ezilenlerin hakları için bilinçli ve sistemli olarak mücadele ettiği internasyonel proletarya ve sosyalist hareketin eyleminin planlı ve uyumlu olduğu bir dönemi mükemmel bir şekilde başlatmaktadır. Vallien'dan sonra kürsüye Liebknecht çıktı. Liebknecht yaşadığı 63 zor yıl onun sağlığını gözle görülür biçimde etkilemişti. Kamburlaşmış ve hareketleri ağırlaşmış, geniş elmacık kemikli kocaman yüzü çirkinleşmiş ve yanakları çökmüştü. Gözlerinin feri sönmüş, göz kapakları pörsümüştü. Sosyalistlere karşı yasa döneminde Liebknecht birkaç kez hapse girmiş, daha sonra uzun yıllar sürgünde yaşamak zorunda kalmış ve çok yoksulluk çekmişti. İradesi yeterince güçlü olmadığından emekçilerin yaklaşan zaferine olan inancını son yıllarda yitirmiş ve bir takım tavizler verme eğilimine girmişti. Engels ve sağlığına da Marx bu nedenle onu sertçe eleştirmişler, kendisini toparlaması ve bu mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi için onu ikna etmişlerdi. Ancak bu tartışmalar dava arkadaşlarını hiçbir zaman tam bir kopuşa götürmemiş ve Liebknecht sağlam durmuştu. Dürüstlüğü ve işçi hareketine bağlılığı, kat ettiği zorluklarla dolu yol, birçok devrim mücadelesine katılmış olması, Marx ve Engels'e yakınlığı Liebknecht'i sosyalistlerin gözünde yüceltiyordu. Onun kürsüye çıkışı müthiş bir coşku yarattı. Emektar devrimci yürekten bir alkış tufanı altında konuşmasına başladı. Paris Komünü'nün işkence görmüş kahramanlarının anısına salonu saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından bu kongre diye sürdürdüğü sözlerini Liebknecht, dünya proletaryasının enternasyonel birliğinin çıkış noktasıdır. Bizim görevimiz uluslararası işçi birliğinin programını tümüyle hayata geçirmek, ulusal örgütleri daha da güçlendirmek ve enternasyonel birliği iyice pekiştirmektir. Liebknecht, uluslararası işçi hareketinin bir tek örgütün sınırları içine hapsedilemeyecek kadar geniş olduğunu düşünüyordu. Kongre daha ilk gün tüm sorunların yalnızca oylama ile çözülmesi kararını aldı. Kongrede Artemyeva olarak bilinen Yekaterina Grigoryevna Bartenyeva ve Rus emekçilerden getirdiği kutlama mektubunu okuması için Paul Lafarge'a verdi. Mektubun altında imza yerine 53 çarpı işareti konulmuştu. Delegeler devrimci hareketi şiddetle bastırmaya çalışan ve faaliyetlerin illegal sürdürülmesi gereken bu ülkedeki sınıf kardeşlerinin iyi dileklerini saygıyla dinlediler. Kongre, Rus emekçilerin kutlama mektubuna cevap yolladı. Akşam oturumunun ardından delegeler dışarı çıktığında kentin ışıkları çoktan yanmıştı. Her yerden müzik sesleri geliyordu. Alanlarda şarkı söylüyorlar, dans ediyorlardı. Parisliler atalarının despotlara karşı kazandığı zaferi kutluyordu. Yaşlılar evlerinden dışarı çıkardıkları sandalyelerde gururla oturuyordu. Anneler çocuklarını ellerinden tutup sokaklara dökülmüştü. Fuarda havai fişekler atılıyordu. Altın renkli ateş topu cızırdayıp parçalanarak gökyüzünde bir belirip bir kayboluyordu. Clara, Laura ve Eleanor el ele tutuşarak kalabalık bulvarda geç saatlere kadar gezdiler. Bulvardakilerin dikkatini açık renkli kıyafetlerinin zarifliğinden ziyade aydınlık yüzlerindeki farklı ifade ve gözlerindeki parıltıyla çekiyorlardı. Güzellik, duygu ve düşüncenin dışa vurumu yürekte ve akılda kopan fırtınalardır. Tüm bunlar bu üç genç kadında mevcuttu. Temmuz günleri nedeniyle ayrı bir önem taşıyan kongre için değişik ülkelerden kadınlar Paris'te toplanmıştı. Rusya'yı ünlü matematikçi Sofya Kovalyovskaya, kadın hakları savunucusu Kapteryeva ve opera sanatçısı Sviatoslavskaya temsil ediyordu. Bu kadın militanlardan bir diğeri de ülkesindeki feminist hareket konusunda rapor hazırlamış olan Bartenyeva'ydı. Bartenyeva tüm aydınlık insanlara özgü yorulmazlığı ve enerjisiyle diğerlerinden ayrılıyordu. Yürekteki ateş genellikle zaferle sona eren devrim yılları boyunca parıldar ama ancak ruhunda fırtınalar koparan özverili kişiler bu ateşi ağır işkence ve yenilgi yıllarında da korumayı başarabilir. Soylu bir çevrede yetişmiş olan Bartenyeva, açgözlü ve yüreksiz insanların çoğu zaman uğrunda kendini kaybettikleri her şeyi tanımıştı. Bartenyeva, geçici hevesleri ve ön yargıları daha gençken bir yana bırakmış, yaşamın anlamının adalet, mutluluk ve eşitlik için mücadele etmekte ve soylu ideallerde olduğunu anlamıştı. 50 yaşına yaklaşırken eski tutkularından hiçbir şey yitirmemişti. Paris'te hem Uluslararası Sosyalist İşçi Kongresi'nin sekreteryasında hem de Kadınlar Kongresi'nde çalıştı. Fransa Eğitim Kongresi'ne de katıldı ve Haberler adlı Rus gazetesine uluslararası fuar konusunda yabancı sosyalist gazetelere de ülkesindeki devrimci hareketle ilgili pek çok makale yazdı. Bu arada arkadaşlarıyla da buluştu. Clotilde kongrenin açılışında yoktu. Davetiye istemekten çekinmişti. Kongre öncesinde hazırlıklara dalan arkadaşları da onu unutmuşlardı. Üstelik salon katılmak isteyen sosyalistlerin hepsini alabilecek kadar büyük değildi. Sonraki toplantılar için derhal daha geniş bir salon kiralamak gerekti. Kendisine uğradığında hem gereksiz hem de bir militana yakışmayacak bu sıkılgan tavrından dolayı ona çıkışan Clara, boncuklu süslü kadife çantasından kendi giriş kartını çıkarıp ona uzattı ve ''Biz kadınların politikada söz sahibi olma zamanı çoktan geldi. Kadınların bütün devrimlerde akan kanları bize bu hakkı veriyor.'' dedi. ''Oh la la, ben politikadan, barut fıçısından korkar gibi korkarım. Üstüne oturmaya gör, bir de bakmışsın havaya uçmuşsun.'' diye şaka yaptı Clotilde. Eh bu korkular bir emekçi toplantısında kürsüdeki ilk ciddi denemeden sonra geçer diyerek gülümsedi Clara Zetkin. Clotilde sabah erkenden kongreye gitti. Posibilistlerin kongresinin başlayıp başlamadığını görmek için Lanker Caddesi'nde arabadan indi. Posibilistler genelde tüccarların kullandığı bir salonu kiralamışlardı. Burjuvaziye taviz vermeyi savunan ve onunla birlikte komplo kurmaya çalışanların oturumlarına bugün başladıklarını öğrenmişti. Diğer ülkelerden gelen delegelerin toplam sayısının Fransızlardan bile daha az olduğunu, üstelik diğer ülkelerin delegelerinin çoğunun işçi örgütlerini değil, işveren kuruluşlarını ve kulüplerini, posibilistler aslında tam da onları temsil ediyordu, temsil ettiğini öğrenince memnuniyetini gizleyemedi. Clotilde halktan kopuk, korkak posibilistlere karşı çoktan savaş açmıştı. Daha önceden tanıdığı Fransa Emekçiler Federasyonu liderlerinden biri olan Levy'yi görür görmez durdu ve ''Kardeşin Avel nerede Levy?'' diye sordu.